İyi haftalar kıymetli Mehtap seyircileri. Bir Kainat Kitabı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da programı birlikte sunduğum arkadaşım Selim Uzunoğlu, Celal Bey Üniversitesi'nden. Bugünkü misafirimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doçent Doktor Caner Taslaman. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Son günlerde sizi televizyonlarda fazla izliyoruz. Ondan sonra bayağı bir reytingli programlara katıldınız. Ben iyi takip ettim.
Sağ olun. Siz de biraz daha da fazla izleyelim diye herhalde davet ettiniz.
Yok, kitaplara da baktım. Güzel kitaplarınız hakikaten. Bu özellikle gençliğin çok dikkatini çeken meseleler. Hepimiz yaşadık. Özellikle bazı soru, özellikle gençlik henüz o inanmama dönemlerinde, arayış içinde, bu Allah inancının tam oturaklaşmadığı belki arayış içindeki dönemlerde birçok sorular. Hakikaten evet. Kitaplarınızı ele almışsınız. Enteresan, güzel, evrim konusundan Allah'ın varlığı bildiğine kadar felsefi açıdan ele almışsınız. Güzel şeyler. Bu sefer biz pek evrim konusunda girmeyelim. Evrim çok konuştuk, yıllardan beri konuşuyoruz. Biz Selim Bey'le özellikle birkaç tane çok şey yaptık. Evrimden daha öteye belki şeye gireriz hocam. Şimdi bu özellikle yaratılışla alakalı tevhid akidesine biraz daha vurgu yapmak için biraz sorular oradan getirsek diye düşünüyorum. Mesela Allah'ın kainatı bir matematik üzerine yarattı. Hatta Einstein'a izah ediyorlar. Einstein demiş diyorlar. Tam kaynağını ben görmedim de Allah kainatı matematik üzerine yaratmıştır. Matematik ne bir defa? Allah kainatı niye matematik üzerine yaratıyor? Matematik işte bir kabulle başlıyor. Sıfırla mı başlıyor? Birle mi başlıyor? Sizin biraz oradan girersek. Daha sonra da son günlerde çıkan sorular var işte adamlar yani o kadar şey ki 30-40 sene önce cevap verilmiş Allah'ı kim yarattısına kadar sorular çok. Matematikle başlayalım hocam. Ondan sonra arkası gelir.
Matematikle başlayalım. Aslında bu çok önemli bir fenomen ve çok enteresan bir fenomen. Birçok kimsenin de yeterince dikkatini çekmemiş bir fenomen. Dikkatini çekmeme nedeni şu. Bilim adamlarının birçoğu evrende nasıl olsa matematik olduğu ön kabulüyle başlıyor. Özellikle fizikte yani evrene nüfuz etme matematikle oluyor. Fakat ne oluyor da bu evrene matematik uyuyordur sorusunu sormuyorlar. Bu a priori bir kabul. Yani evren karşımızda var, başlıyoruz. Yani bunu sorgulamaya gerek yok evrenin varlığını gibi.
Bilimlerin de şeyi hangi bilim kendini matematikle ifade ediyorsa daha fazla o kadar evet. Pür bilim sayılıyor. Fizik.
Evet, evet öyle bir şey de var. Buradaki şey önemli. Yani buradaki özellikle ateist, naturalist felsefeler açısından evrene matematik uyuyor nedir? Bu onların İngilizce tabiri bu happy coincidence. Yani hoş bir tesadüf. Bu evrene matematik uymuş. Biz de bilimi bunun sayesinde yapıyoruz diyorlar. Fakat buna benim buradaki iddiam şu. Eğer ki tek tanrılı inanç açısından ele alırsak evrene matematiğin uygunluğunun altında mantıklı bir sebep olduğunu, ateist materyalist felsefeler içinse bunun bir açıklaması olamayacağı kanaatindeyim. O yüzden de tek tanrılı inançların burada bir avantajı olduğunu, onları daha rasyonel yani daha akla uygun bir açıklama getiren bir sistem yaptığını bunu düşünüyorum. Şimdi matematik felsefesi aslında felsefenin zor alanlarından biri. Burada iki tane temel açıklama olabilir. Matematiğin kendisi bir görüşte matematik felsefesinde denen şey şu, matematik bir insan icadıdır. Biz aksiyomlarla matematiği üretiriz. Yani matematik insanlığın var olmasıyla insanlığın en büyük adeta bir sanat eseridir diye bir matematik felsefesinde bir görüş var. Diğer bir görüşün de dediği şu, bu evren var olmadan önce de matematik vardı. Mesela işte Cantor gibi, Gödel gibi böyle büyük matematikçiler de var bu görüşü savunan. Buna daha çok platonist görüş matematikte diyor. Şimdi ben diyorum ki bu görüşlerden hangisini doğru kabul edersek edelim.
Matematik var.
Matematiğin bu evrene uygunluğu tartışılmaz bir fenomen. Şu anda seyircilerimiz televizyonu seyrediyorlar. Bu dalgaların işte onlara ulaşmasını ister kablo üzerinden ister havadan olsun açıklamasının altında bir matematiksel hesaplar var. Uyduları yollamamızın altında matematiksel hesaplar var. Cep telefonlarında, internette hepsinin altında matematiksel hesaplamalar var. Yani matematiği kullanmasıyla bilim adamlarının o uydular oraya yerleştirildi. Veya şu anda bu programı seyircilerimiz...
Yani çok hassas hesaplarla
tabii.
Yapılıyor yani.
Bir matematikçi dikkat edin bir tane kağıt alıyor. Şuraya birkaç formül yazıyor. Buradaki çözüyor. Ve uyduya bir şey yolluyorsunuz buradan bilmem kaç bin kilometre öte veya bir araba gidiyor. Bir kağıt önce teorik yaptığınız şey nedir? O sırf kağıtta kalan bir şey olsaydı yani oradaki yapılan matematiğin evrene uygunluğu diye bir şey söz konusu olmasaydı bilimin bütün bu icatları teknolojilerde gördüğümüz olmazdı diyebiliriz rahatlıkla. Fakat ne oluyor da bu matematik uyuyor? Şimdi o platonist görüşün doğru olduğunu kabul etsek yani bu evren var olmadan da önce matematik var olan bir şeydi desek... evvelden var olan matematik ne oldu da sonradan var olan evrene uydu diye bir soru var. Yani çünkü evvelden matematiğin var olması ayrı bir şey, evrenin sonradan var olması ayrı bir şey. Bunun buna uymasının mantıksal sebebi ne diyebiliriz? Ha, insan zihninin icadı dersek matematiğe, Hilbert gibi, o zaman da şu soruyu yine sormamız lazım. Ne oluyor da insan zihninin icadı olan bir şey evrene uyuyor? Çünkü bu ama evreni insan zihni icat etmiyor.
Burada yine üçüncü bir soru daha var bence. Belki matematik varoluşun, yaratılışın bir belki algoritması. Yani evet. Niye bunu sormuyoruz? Yani sadece evet. ikili, belki üçlü, belki dörtlü, belki matematiğin şeyini dört şey. Belki yaratırken yani varoluş, varlığın dili, algoritması. Yani siz matematiğin diliyle bir şey var oluyor veya yok oluyor yani. Yani evet. dolayısıyla varoluşun ve yok oluşun bir algoritması, bir matematiksel dil ifadesi de olabilir.
Bir de matematiğe uygun bir akıl ve zihin yürütme fonksiyonumuz var.
Tabii. Her şey demek, her şey aslında bir matematik değil. Matematik bir yaratılışın şeysi. Evet. Yani dili, algoritması. Onu, yani keşif ve icat olması matematiğin ayrı bir tartışma. Ama matematik neden bilimde önemli? Çünkü varoluş, çünkü bilim varoluş çalışıyor. Varoluşun olmazsa olmazı matematik dille yaratılıyor. Yani.
Buradaki demek istediğim şey şu. Hangi izaha gidersek gidelim, biz ister keşfe gidelim, icada gidelim, hangi izaha gidersen gidelim, matematiğe, bu evrene uygun olması da aslında bir açıklamaya, daha derin bir açıklamaya ihtiyaç duyan bir şey. Birçok bilim adamı günümüzde bunu hiç sorgulamadan geçebilecekleri kadar basit bir olgu değil. Burada çok derin bir olguyla karşı karşıyayız. Ve tek tanrı inancı, yani Allah kendi kudretiyle, gücüyle bu evrene matematiği uydurduğu için, insan zihninin onu anlayacak şekilde insan zihni evreni açtığı için evreni matematiksel yarattığı gibi bir söylemle buna mantıklı bir açıklama getirirken ateizmin, materyalizmin buna hiçbir açıklama getiremeyeceğini, o yüzden teist görüşün ona karşı ciddi bir mantıksal avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sırf matematik için de demeyelim, yasaların varlığında da bu var.
Peki ya ben şunu sorayım size, bilim yapmak için bir insanın teist veya ateist olması gerekli mi?
Bilim yapma...
Bir zorunluluk var mı orada?
Hayır. Yani? Bilim yapması için teist veya ateist olması şart değil. Yani çünkü birçok...
O zaman bu soru önemini kaybediyor. Yani adam ben diyor ki ben bilim yapıyorum diyorsa... Ama, yani ben bilim yapmam için... Yani çünkü bilim yapmanın bir zorunlu şeysi yok. Ama insanın bir temel ihtiyacı hani o soruyu
edin.
Sormak.
Bilim yapmak her türlü siz bilim yaparken ön koşulu sorgulamanızı gerektirmiyor. Mesela şunu diyelim... Bir kalp ameliyatı yapan bir kişi, diyelim bir ateistle bir teist beraber kalp ameliyatı yapıyorlar. İşte şuradan temiz kan geliyor, şuradan çıkıyor, kalp akçık şurada falan konuşuyorsunuz. Dikkat edin, bunlarda bir teist veya ateist olmanızın gereği yok. O kalp ne oldu da orada var? O vücutta ne oluyor da hücre denen bir şey var? Hücrenin kompleksi nedir diye hiç üzerine düşünmeden kalp doktoru o anda o ameliyatı yapabilir. O bütün detaylara girmeden. Yani siz bilim yaparken... Bilimin bütün kökenini sorgulamanız şeklinde bir şey gerekmiyor.
Ama mesela siz biraz kuşları... önce söylediniz de tabii bu sefer hani çok önemli olmazsa olmaz demek ki.
Şöyle demek yani. İstediğim şu. Birçok bilim adamı kendi bilim yapmasının kökenini sorgulamadan bilim yapabilir. Ama dikkat ederseniz entelektüel açıdan, zihnin tatmin açısından bir kökenini bilerek, o evet. kökenini bir şeye yerleştirerek yapılan bir faaliyet daha makbul bir faaliyettir. Ve entelektüel açıdan daha... üst bir bakış açısıdır bu bilime. Yani kendisi bilim yapıyor, bilim yaparken bir yasalarla uğraşıyor. Ne oluyor da bu yasalar var sorusunun cevabıyla da muhatap olmuş, bununla karşılaşmış. Fizikçi matematiği kullanıyor ve o Galile gibi matematik Allah'ın evreni yazdığı dildir diyerek o uğraştığı matematiğin evrene nüfuz etmesini sağlayan matematiğin niye evrene uygun olduğu üzerine de düşünmüş bir bilim adamıysa, bu felsefi kısımlara gittiyse daha makbul bir yaklaşım sergiliyor demektir. Hayır, günümüzde birçok fizikçi tabii ki onlarından hiç muhatap olmadan sırf cep telefonundaki belli bir şeyi geliştirmek için matematikten faydalanabilir. Matematiğin kendisi ne oluyordur, vardır sorusuyla hiç muhatap olmadan onu yapabilir.
O zaman çok ciddi bir yol ayrımına geldik. O zaman belki günümüzde bilim iki kanaldan yapılıyor. Bir tanesi seküler bilim. Bir de evet. kutsal bilim, yani işin kökenlerine inme, yaratıcıya bağlayarak bilim. Siz seküler bilim yapıyorsanız orada hata kendi tanımlıyor. Bilim diyor kim sorusunu sormaz. Bilim ne sorusunu, nasıl sorusunu ve niçin sorusunu sorar. Kim sorusu felsefenin ve ilahiyatın. Evet. Hatta bugün o noktaya gelmiş ki bahsettiğiniz gibi felsefeyle bilim de ayrılmış. Fakat yani bilim ayrı, felsefeyi bile ayırmışlar.
Bu bilime kim bu zincirleri bağlıyor diye sormamız lazım. Yani birileri kendi kendilerine bir zincir bağlıyorlar bilime, bilim bu soruyu sormaz diye. Ve millet de zannediyor ki bu evrensel olarak bilime böyle bir zincirler bağlıydı zannediyor. Oysa biz mesela aşağı yukarı bilim tarihinde Newton'un Principia'sının 1680'li yıllarda yazılmış o kitabın bilim tarihinin en önemli kitabı olduğu geniş bir görüştür. Yani %100 demeyeyim ama bilim tarihinde en yaygın olan o kitabın kabul edilir. Biz bakalım Newton'un Principia'sındaki yazdığı şeyi. Zaten orada dikkat edin doğa felsefesi deyimini de kullanıyor.
Pantokrator diyor Allah için.
Tabii oradaki o doğa, evrendeki o yasaların işleyişini diğer şeyi arkasında Allah'ın zihninin, iradesinin olmasına bağlıyor. O zaman eğer ki siz bilim bu soruları hiç sormaz, Allah'a hiç gitmez, yerle hiç uğraşmaz derseniz Newton'un Principia'sını ne yapacaksınız? Onu da çöpe atmanız.
Hayır, o lazım. Kutsal bilimin şemsiyeti altında bilim yapmanız.
O kutsal bilim demek doğru değil ona bana göre. Ya.
Yani şu andaki ben şey söylüyorum, yani şu andaki literatür bu şekilde. Yani şöyle söylüyor, yani sizin bilim yapmanız için herhangi bir şeye inanmış olmanız gerekmiyor. Yaratay ve şeye. Sadece aklınız çalışıyorsa, soru sorabiliyorsanız, merakınız varsa Selim, soru sormayı da şey yapabilirsiniz.
Orası, yani. Bunlara pardon, seküler bir şey söyleyeyim bilim de, deniyor. Şurası doğru tabii ki. Bunlara inanmanız, bilim yapmanız için gerekmiyor sorusu doğru bir soru. Fakat yanlış şuradan başlıyor. Herkes böyle bilim yapmak zorundadır derseniz yanlış başlıyor.
Aynen. Dayatmak zaten, bilim dayatmak zaten. Yani. Şimdi o, demek çok farklı bilim yapma şey, tarzları var.
Bir şey yani. Dedim bir dakika. Yani şu söyledim. Yani evrensel bilgisi koyuyor şu soruyu sormaz diye. Şimdi şu sehpayı ve şu kamerayı nasıl oldu, niçin oldu, nasıl bunlar nasılların niçinleri soruyorsun bilimsel olarak. Ben kim sorusunu sorarım. Bu masayı yapan bir marangoz var derim. Kamerayı yapan mühendisler var. Neden bu soru şey hor görülüyor?
Bu soru hor görülmüyor. Bu soru diyorlar çok meşru bir soru ama bu sorunun kapsama alanı felsefe ve ilahiyat deniyor. Yani modern bilim kendine bir sınır çizmiş.
Doğru.
Diyor ki fakat burada ben diyor yetkisizlik kararı, hani hakimlere gidiyor bir dosya. Hakim bakıyor. Diyor ki bu diyor yetkisizlik. Bu benim şeyime girmiyor.
Onu yani, kabul ediyoruz.
Yani bu şu anda seküler bilim, şu anda modern bilim tırnak içerisinde. Yani benim diyor bilim yapmak için, benim işte bahsettiğiniz gibi kalp ameliyatı yapmak için, varlığını çözmek için benim bir yaratıcıya, yani çünkü diyor bilim diyor inanma metre değil. Bilim diye bir anlama metre olarak bakıyor seküler bilim.
Biz yani. Ona karşıt da işi doğrusu bir şey demiyoruz. Tabii ki o şekilde bilim yapabilir. Şunu da kabul ediyoruz. Biz bilimle ilgili o şeyi, o ham maddeyi aldıktan sonra bunların üzerine felsefi bir argüman yapıyoruz. Bu bilimin yapılmasına yol açan sebeplerden biri.
Tabii şunu konuşabiliriz bence. Yani şu anda bilim kendini felsefeden boşamış vaziyette.
O öyle zannediyor. Zaman. Boşandık zannediyor. Hayır, da.
Genel olarak böyle buyurduğun gibi yani. Şu
onlar
anda
farkında.
18-19 yüzyıl 20 şeyinde kaldı o.
Bakın şimdi diyorlar ki çok basit bir şeyler söyleyeyim. Diyorlar ki bilim deney ve gözleme dayanır. İşte deney gözlemin dışına bilim taşamaz. Heh. Ben de mesela bu soruyu soranlara diyorum ki affedersiniz bir dakika duralım. Şu son söylediğiniz cümle gözleme dayanabilir mi? Şimdi dikkat edin. Bilim gözleme dayanır cümlesinin kendisi bir gözlemin konusu olamaz ki. Aslında bilim deney ve gözleme dayanır dediğiniz an siz metotla ilgili bir şey tarif ediyorsunuz. Siz metotla ilgili bir şey tarif ettiğiniz anda bile bir felsefe yapıyorsunuz. Aslında kütle, yer çekimi gibi kavramların birçoğunu izah ederken bile bu kavramların birçoğunun anlaşılması için bile aslında ne kadar çok felsefi kavramla veya felsefi anlayışla baştan hareket ettiğini bilim adamları bilseler herhalde o tip cümleleri kurmaya utanırlar. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Biz mesela tüme varım yaparken, tümden gelim yaparken, belli mantık yürütmeleri yaparken, belli metotların meşruluğunu, bellilerinin gayri meşru olduğunu söylerken bile baştan siz bilim yapıyorsunuz. Yani bilimin metodunu ilan ederken felsefe yapıyorsunuz.
Peki,
pardon, bilim yapıyorsunuz, felsefe yapıyorsunuz. O yüzden bilim kendisini felsefeden boşandım zannediyor.
Ama Caner Hocam, üniversitede bugün hakikaten okutuluyor mu bilim felsefesi, bilim tarihi? Bütün aslında baktığında okutulmuyor. Demek ki şey dünyada böyle bir şey var. Türkiye, felsefeye karşı, doğru, bilimin tarihine karşı.
Türkiye biraz böyle. Yani bir Kuhn'u, Popper'i veya Feyerabend'i, Maxwell'i falan bunları bizimkiler boşamışlar. Dünyada bilim felsefecileri her yerde çok rahat. Özellikle Kuhn, Popper, Feyerabend dünyaca meşhur insanlar. Bizimkiler biraz kapıyı kapatmışlar.
Tabii ama yani şimdi şu bilim felsefesi okunması da şart değil. Deminki söylediğim cümleye dönelim. Bilimin kökeni deney gözlemdir dediğiniz an bile siz bilim metoduyla ilgili bir şey söylüyorsunuz ve o cümlenin kendisi deney gözleme dayanmıyor.
Ama bak onun doğrusu şu aslında. Bilim kendini gözlenebilir, ölçülebilir olan alanda güçlü hissediyor.
Tamam. Ama
yani bilimin güçlü olduğu alan yani evrende, evrenin ölçülebilir, gözlenebilir yani şartlarını sağlayan alan.
Doğru ama bu saptama bile felsefi bir saptama. Bilim felsefesiyle ilgili bir saptama bu aslında. Çünkü siz bilimin metodunun ne olacağını söylüyorsunuz. Metot tartışması bilimin kendi içindeki bir şeydi ki o da felsefi. Yani bilim daha başlarken hangi metodu takip edeceğini seçerken bile felsefe yapıyor. O felsefeyi yaptıktan bir cümle sonra diyor ki bizim felsefeyle işimiz yok. Aslında burada kendilerinin felsefenin ne olup olmadığından ne kadar habersiz oldukları ile ilgili bence kısır bir görüşün ortaya
Big Bang
çıkmasından başka bir şey.
Mi Big Bang? Gözlendi mi? Gözlenmedi ama delillerinden hareketle matematiğin ölçme geriye sararak tabii filmi ekstrapolasyonla falan başa gitmeye uğraşıyoruz. Evet. Yoksa bugün ölçtüğümüz yok Big Bang'i. Evet, devam edelim.
Yasaların biraz varlığına da değineyim. Yani mesela bilimin diğer kabul ettiği ön şartlardan biri bilim yaparken birçok bilim adamı hiç sorgulamadığı şartlardan biri. Baştan evrende yasa olduğunu kabul ediyorsunuz. Dikkat edin. Hı. Fakat ne oldu da evrende yasalar var sorusu birçok bilim adamı baştan hiç ama sorgulamadan
böyle bir şey
kabul ediyor.
Yasa kabul değil mi? Bence gözlem yapıyoruz. O gözlemlerimiz tekrar ettikçe, hı, doğrulandıkça
tamam
yasa oluyor. Yoksa baştan böyle bir a priori bir ön bilgi olarak yasalar vardır diye ama şunu kabul ediyoruz. Evrenin bir kısmı akılla, mantıkla, gözlemle bilinebilir. Yani evrenin bir bilinebilirliği var. Bir şeyin bilinebilirliğinin bir ön şartı da orada bir düzen var. Ama basit düzen ama karmaşık düzen. Yani
ama
bilimin
düzen,
yoksa bir yasa diye bir şey yok ya. Yani şimdi, bilmiyorum, benim okudum yani bilimde yani şimdi, ön bilgi olarak a priori
şimdi bakın,
yasalı
düzen,
yasalar
düzen olması
çok
da
çok sayıda gözlem.
Yok, veya demin dediğiniz yasadan farklı bir şey değil. Düzen olması demek de aslında bir yasa olması demektir. Çünkü düzeni sağlayan şey nedir? Sürekli olarak aynı şeyleri gözleminizin arkasına yol açan daha derin sebepler olduğunu düşündüğünüzde düzenin aslında yasa olduğunu düşünüyorsunuz onun arkasında. Evet. Yani orada bir deney gözlemle siz bir neticeye ulaşıyorsunuz.
Ama çok önemli. Neticeye ulaşıyorum ama evet, önceden bir a priori bir şey yok yani.
Oradaki deney gözlemle ulaştığınız neticenin daha bir süre sonra da devam edeceğini düşünüyorsunuz. Dikkat edin, orada yine bir yasaya ulaşmak var. Siz ulaştığınız yasayı aslında sürekli gözlemleyemiyorsunuz. Mesela protonla nötronu buluyorsunuz da siz ona ulaştıktan bir süre sonra hala protonun nötronun orada olduğunu size o andaki gözleminiz söyleyemez. Siz aslında deney gözlem yaparken yasaya ulaşıyorsunuz ama siz deney gözlem yaparken bile dikkat edin bir yasaya ulaşabileceğiniz ön kabulüyle deney gözlem yapıyorsunuz. Çünkü deney gözlem yapmanızın mantıksal temeli olmaz. Yani yasanın varlığı aslında biz yasaya ulaşmadan deney gözleme başlarken bile bilim adamının bir ön kabulü. O ön kabul yapmazsa deney ve gözlem yapmasının da anlamı olmaz.
Aslında insan zihninde biraz sanki tabii bir şey apriori olarak düzene odaklanma
çünkü
var.
Biz bir düzenin arkasında daha derin sebepler olduğunu düşününce bunun arkasında bir yasaların, değişmez kuralların varlığını düşünüyoruz. Sonra da hocamın dediği gibi biz yasalara varmaya çalışıyoruz. Fakat yasalara varmadan önce bile yasaların varlığıyla ilgili bir ön kabulümüz var. Şimdi şunu da şöyle anlatayım. Peki biz yasalara vardık diyelim. Şurada bir proton, elektron, işte nötron var. Bir yasaya oluyor. Yer çekim yasası, elektromanyetik kuvvet oluyor. Şurada da aynı bir yasa var. Diğer tarafta da geçerli. Evrenin Andromeda galaksisinde geçerli. Her yerde aynı yasa geçerli. Nedir bunun mantıksal temeli? Yani evrenin yasalara uygunluğunla beraber sonuçta sonradan ulaşalım veya önceden kabul edelim. Orası da önemli değil. Vardığımız sonuç olarak da yasalar varsa evrenin her tarafında geçerli olan yasaların olmasının temelini. Burada sevdiğim felsefecilerden biridir Oxford'lu Richard Swinburne. Diyor ki biz arkeolojik bir kazıda bir paralar bulsak, hepsinin üzerinde aynı tuğralar olsa paraların, bunu ortak bir açıklama bekleriz. Değil mi? Bunların ortak bir matbaada basılması, üretilmesi gibi. Şimdi evrenin her ayrı alanında, 1 milyar yıl önce de şu anda da, dünyamızda olduğu gibi Samanyolu'nun diğer köşesinde ve Andromeda ve diğer galaksilerde de, aynı yasaların geçerli olduğunu kabul ediyorsak, bunların daha derin bir açıklaması olması lazım. Yani sorulması gerekli soru şu baştan. Neden kaos değil de doğa yasaları var? Bu daha doğa yasalarının olmasının daha derin sebebi açısından bana göre evrenin arkasında akılcı, bilinçli bir güç olması, evrenin ayrı ayrı yerinde hep aynı yasanın geçerli olmasını ve evrenin ayrı noktalarının birbiriyle bu şekilde bir akla uygun şekilde bağlanmış olmasını ve insan aklının da anlamasını açık yaratılmasını. Çünkü yasalar olmasa yine evren insanın anlamasını açık bir şekilde yaratılmış olmazdı. Teist görüş bunlar için zihin evren arasında uyum sağlayan ve bütün sürecin arkasında bilinçli bir güç koyarak mantıklı bir açıklama getirirken diğer taraftan naturalist görüş, ateist görüş bunları bu böyle oldu tamam diyor, bir açıklama getirmiyor. Hı. Demek istediğim şey şu, zihin açısından, entelektüellik açısından Tanrı inancı çok daha tatmin edici. Bütün bu gözlediğimiz gözlemlerin ve bilimin yapılmasının temellerini açıklamak açısından çok daha şeyle anlaşılır, dedim, anlaşılır, makul. Evet,
İnsanın
makul
huzur bir verici, itminat, daha derinleri de var
bir
yani.
Bir açıklama, daha derin sebepleri açıklayan bir açıklama getiriyor. Diğer oysa materyalist bilim bunları bir ön kabul alarak bilime başlıyor.
Aslında o da materyalist bilim ön kabulden ziyade aklın üç temel fonksiyondan birini iptal ediyor. Aklın üç temel fonksiyonu var bağlama noktasında. Hı hı. Akıl fiili faile bağlar, resmi ressama bağlar, hı hı. Sanat sanatkara bağlar. Bugünkü modern seküler bilim diyor ki ben diyor aklın bu bağlama fonksiyonunu iptal ediyorum diyor. Aslında dolayısıyla insanlar şu anda tatminsiz. Niye? Aklın bir fonksiyonu iptal etmiş yani. Aslında. Yoksa orada
ama günlük hayatında
herhangi orada bir apıyor şey. Ama sadece bir dakika, kullanmıyor
günlük
yani.
Hayatında onu iddia etmiyor. Bu kitabı kitap varsa kitabı yazan var diyor. Bağlıyor kitabı failine günlük i̇şte, hayatta.
Onu geleceğim. Sonra da akıl diyor. Sebep sonuca bağlar diyor. Sebepler tamam. Sonuçlar ve bunu kabul ediyor. Bunu da kendi içerisinde sebepleri üçe ayırmış. Ben yani şey söylüyorum. Şu andaki modern seküler bilimin şeyleri söylüyorum. Diyor ki bir yakınsak sebepler var. Iraksak sebepler var. Bir de nihai sebep dediğimiz yaratıcı, vacip olan Allah var. Diyor ki ben diyor üçüncü sebebi de diyor bağlamıyor. Onu da iptal ediyor. Yani aslında baktığın zaman bugün modern bilim, seküler bilim tırnak içerisinde aklın fonksiyonlarının bir kısmını keserek, kırparak, onları ihmal ederek bilim yapmaya çalışıyor. Tabii bu neyi oluşturuyor? Bir boşluk oluşturuyor yani. Yine aynı şekilde mesela akıl doğruyu iyiye bağlar, iyiyi güzele bağlar. İşte son yıllarda etik konuşmadı. Bilim adamının etiği olacak. Ahlak yoktu bundan bir 50-60 sene önce bu kadar bilim etiği yoktu. Yani. Ama şu anda baktılar ki ha, demek ki sadece bilim doğruyu bulur değil. Aslında akıl doğruyu iyi. Hani bugün aslında problem bence yani modern bilim aklın, insanın aklının fonksiyonlarının bir kısmını iptal ederek yol almaya çalışıyor. Ama tabii iptal edilen boşluklarda tabii tabiat boşluk kabul etmiyor. Ve burada bir boşluk var, tatminsizlik var, bunalımlar var ve oralara bir şeyler koymaya çalışıyorlar. Hı hı. Ha, şimdi siz ise ne yapmaya çalışıyorsunuz? Zaten bu yanlış sokak. Boşa uğraşıyorsunuz. Aklın bu fonksiyonlarını tam olarak yapın. Zaten sorun ortadan kalkacak yani. Hı hı. Yani bugün modern bilimin ihmal ettiği boşlukları veya bilinçli olarak yani tamam. iptal ettiği şeyleri siz yapmaya çalışıyorsunuz. Yoksa yani, hani modern bir şöyle bir ön şeysi yok yani önceden hani a priori falan filan yok. Sadece kullanmıyor yani.
Bakın,
ihmal ediyor yani.
Bu tarz
i̇hmal
bir bilim var. Anlayışı var. Ben tabii ona çok detayına girmek istemedim. Yani metodolojik naturalizm dediğimiz bir şey. Günümüzdeki bilimde denilen şey aşağı yukarı şu. Naturalizm de halk yanlış anlaması diye açıklayalım. Doğalcılık demek yani bu doğa dışında başka hiçbir şey yoktur diyen felsefi görüş. Yani hani tabi olun tarzı bir şey değil naturalizm. Şimdi bu naturalist görüşte denmek istenen şey şu. Siz bilim yaparken isterse naturalizme inanın ister inanmayın. Yani ister ateist olun ister olmayın. Bilim yaparken metodolojik naturalizmi benimsemek zorundasınız diyen bir anlayış var günümüzde. Yani sanki Allah yokmuş gibi bilim yapacaksınız. Bunların daha derin bir sebeplerini sormayacaksınız, araştırmayacaksınız. Newton gibi yapmayacaksınız, Galileo gibi yapmayacaksınız. İbn Sina gibi, Kepler gibi yapmayacaksınız diyen bir görüş var. Buradaki denilen şey şu, metodoloji olarak siz buradaki mekanik sebepleri açıklamaya yetineceksiniz. Bunların daha derin felsefi sebeplerinde falan filan ilgilenemezsiniz diyor.
Çok teorik olmaz ki böyle bir şey. Ben nasıl sormam? Benim merak ismi nasıl
ama var ama
yani.
Basit Cane Bey'in adı böyle bir kabul böyle var. Bir ve bilimi genel, böyle bir sınır içerisinde yapmaya çalışan
var
bir...
ama olmaz o. Yani ben sorarım yani.
Işte, var İrfan abi.
Yok tabii. Yani ikisi de doğru. Hem var ama olmaması lazım. Aynen. Olamaz. Yani şimdi ben bunu şuna benzettim. Şöyle bir benzetmeye dedim. Diyelim ki bir şu anda bilimin yaptığı şey şu. Bir atletizm yarışmasında zencilerin atletizm yarışmasına girmesini yasaklıyorsunuz. 30, 40, 50 yıl boyunca hep yarış düzenliyorsunuz. Yarışın sonunda da bir bakıyorsunuz işte hep beyazlar, sarı ırktan olanlar, kızılderililer birinci gelmiş. Hiç zenci yok. Sonra diyorsunuz ki ya bu zenciler yarışmayı falan beceremiyorlar. Bu yarışın içinde zenciler yok. Şu anda da yapılan şey aşağı yukarı şu. Diyorlar ki bilim de sizin. Allah'tan, dinden bahsetmeniz yasak. Bahsederseniz doçentliğini alamazsın. Bahsedersen makaleni yayınlatamazsın. Bahsedersen şunu yapamazsın. Sonra bilimsel literatürün içinden, ders kitaplarının diğer şeyin içinden bu tarz bağlantı yapan kimselerin görüşleri çıkartılıyor. Sonra diyorlar ki bak bilim kitapları içinde hiç Allah yok. Oysa buradaki aslen var olan şey şu. Siz metodolojik olarak baştan onu yasakladığınız için yok.
Çok güzel bu.
Siz bunu bir seküler böyle bir görüşü yaptığınız için buradaki sekülerliği de yanlış anlamasınlar. Siyasi anlamda sekülerlik tabii. De kullanmıyorum. Günümüzde şöyle bir seküler anlayış var. Hayatın içinden Allah din önemli bir referans noktası olmayacaktır diyen bir sekülerlik var. Ve bunun tabii bilime de bir yansıması var. Bilimin içinde de siz bilim yaparken bu evrenin bir yaratıcısı olup olmadığı gibi soruları sormanız bile yasak bu anlayışta belli şeyde. Bu tarzda bir anlayışta tabii ne oluyor, dikkat edin. Bu tarz bir bilim yapınca siz mesela kainata bakıyorsunuz, bunun yaratıcısıyla ilişki kurmuyorsunuz. Evrenin başlangıcını görüyorsunuz, o müthiş bir fenomen. Onun daha derin bir sebebini araştırmıyorsunuz. Canlıların vücudunda mikroskoptan bakınca müthiş bir komplekslik görüyorsunuz. DNA'da müthiş bir bilgi hazinesini görüyorsunuz. Evrende sürekli bilgi olan her yerde arkasında bir zihin olduğunu görüyorsunuz. Fakat DNA'daki o bilginin arkasında zihin olup olmadığını sormanız adeta yasak oluyor. Bu tarzdaki tabii ders kitaplarını öğrene öğrene zihinler aslında hayatın içinde seküler olmaya da alışıyor. Niye? Ders kitaplarında mesela insan vücudunu görüyor, okuyor. Onu görürken hiç Allah'la dinle ilişkisini kurmuyor. Evrende var olan fenomenler üzerine düşünüyor. Onların hiç Allah'la ilişkisini kurdurulmuyor o derslerde, kitaplarda, diğer okuduklarında, çevresinde. Daha sonra insan kendisi evrene bakarken, kendi vücuduna bakarken Allah'la, yaratıcısıyla, bu vücudum nasıl olmuş sorularıyla kendisini muhatap hissetmiyor. Ve günümüzde dikkat edin, ateizmin aslında en yaygın olan versiyonu direkt Allah'ın varlığını inkar etmek şeklinde de değil. En yaygın olan versiyon şu şekilde: Allah varmış yokmuş bana ne? Adeta diyen bir versiyon.
İşte ihmal ediyor. Orada evet. İhmal var yani. Yani orada o bağlantıyı kurmuyor yani.
Çünkü bu onun altında, ama bu eğitim sistemi işte önemli yeri.
Ama bakın, 150 sene önce Avrupa'da da, bütün Royal Society of England'da da, şeyde de, bütün kongrelerde In the name of God diye başlıyordu bütün tebliğler. Yani Allah'ın adıyla, Tanrı'nın adıyla başlıyordu ve sonunda da thanks to God diye bitiyordu. Yani şey, böyle bir ekol vardı. Avrupa'da da vardı yani. Bu benim yanım. Yani
yok, bu çok önemli.
Çalışma. Ama bu ne olmuş? Bu daha sonra şu fark edilmiş. Şöyle bir tartışma başlıyor felsefi olarak. Diyorlar ki ya biz her şeyde, yani bilim yaparken biz her seferinde Allah'a atıf yapmak zorunda mıyız?
Ama bunu çıkaranlar kim der yani? Niye?
Şimdi zorunda mıyız? O Avrupa'nın kendi kültürel tarihçesinde gelişen bir şey.
Zorunda
Müslüman
değiliz.
Ki biz yani bilimi sadece Allah'ın varlığını, Allah'ın büyüklüğünü tanımak için, Allah emrettiği için bilim yapmak zorunluluğu değiliz diyorlar. Tabii. Biz aynı zamanda merak duygumuzu gidermek için, problemlerimizi
ama
çözmek için.
Ama merak da bir yere kadar gidiyor. Daha şeye gitmiyor.
Hayır, bu sefer
ben
yani
ona,
şu anda
ona bir itirazım yok. Diyelim ki zorunda
yani
değilsin.
Yani motivasyonun kaynağı diyeyim ama Mendel mesela papazdır. Mendel kanunlanılmış genetikte. Yani baktığınız zaman bahsettiğiniz Pasteur'de, Newton'da, hani Avrupalı bilim adamların çoğu, Rönesans yapanların çoğu inanan, teyiz insanlar. Evet, ama bir kayma olmuş. Yani bilimin motivasyon gücü kaymış. Yani bir dönem, doğru, daha Darwin zamanında dahi birçok kilede bütün insanlar şey çalışıyor mu? Yani Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak, bilmek için tabiat kitabını çalışıyorlar mı? Ama böyle bir kopuş var.
Tabii.
Ve dolayısıyla motivasyon şimdi kayması var şu anda yani.
Ateiste de kimse zorundadır demiyor. Tam tersine zorunda değilsin. Hatta sen ateist bağlantısını da bütün gücüyle ortaya koyabiliyorsan koy, kimse bir şey demiyor.
Ama benim koyduğuma sen engel olma.
Şimdi ben zorunda değilimdir de sen böyle yapmak zorundasına bir geçiş var.
Bu
yani
önce,
ben Allah'tan bahsetmek zorunda değil de sen bahsetmemek zorundasına geçiş yaz. İtiraz ettiğimiz nokta orada. Tamam. Sen bahsetme. Hatta ateizmle bu bilim ateizmi çıkardı diye bütün en güçlü argümanın neyse ortaya koy. Fakat geri kalan kimsenin bilimsel ortadan çıkan tabloda daha derin anlamlar çıkarmasına niye karşı çıkıyorsun a priori olarak? Şimdi cevabın neyse cevabını ver. Ama başlangıçtan bunu söyleyemezsin demek ne demek? Yani
rahatsız oluyor.
Bilime
rahatsız
sen
oluyor.
Böyle bir zinciri, felsefeye böyle bir zinciri hangi akla buluyorsun? Hı. Tarih boyunca vuruldu mu bu zincir? Yani sen en güçlü cevabını ver. Karşıt argümanın neyse ondan daha iyisini göstermeye çalış. Ateizmini en güçlü argümanınla savun. Kimse ona bir şey dediği yok. Ama karşı tarafta yok, senin Allah'tan dinden bahsetmen yasaktır, nasıl dersin şeklinde sormak
i̇şte
lazım.
İşte burada da Caner Bey şu söyleniyor. Yani siz bunları felsefi olarak tartışabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ama bunlar diyorlar ki bilim değil.
Ne demek? Yani, onu işte ölçü,
işte, hayır, ölçü, şu, onu ölçü o bahsetti. Bir ölçü koyuyor kendine.
Şimdi
seküler
doğru,
bilim.
O koyuyor kendine.
Kendine bir tanım koyuyor.
Caner Bey'in koyduğu ölçüye niye karışıyorsun?
Peki ben bilim, zaten salt bilim yapıyoruz demiyoruz. Biz tabii ki bilimsel verilerin üzerinden hareketle felsefi görüşlere geçiyoruz. Bunda bir itirazımız yok. İsteyen sadece bilimde kalsın. Yani tek kalbin dolaşımına baksın.
Protonla, biyoloji.
Protonların, elektronların, nötronların mikro seviyedeki hareketine baksın. Bunların daha derin sebebini isteyen inmesin. Kimsenin gırtlağını da sıkıp da zorla sen girmek zorundasın demiyoruz. Fakat biz bunların daha derin anlamlarının ne olduğu üzerine bir düşüncenin değerli olduğunu ve bu evrene bakışımızı zenginleştireceğini ve bunlar üzerine düşündüğümüzde evrendeki işte hassas ayarlardan olsun, evrenin kökeninde akılcı bir yapı olmasından olsun, matematiğin evrene uygunluğundan olsun, bu tablonun bizi bunun bilinçli, güçlü, kudretli, bütün detayları ince bir şekilde planlamış, yaratıcıya götürdüğünü iddia ediyoruz.
Bu argümanları huzur verir insana bu. Ben rahatlık verir.
Valla
önümü açar.
Doğru, huzursuzluk verse de ama bu doğru. Valla huzursuzluk verse de doğru.
Onlara
huzur verse de doğru.
Bana yani huzur veriyor. Bak karışmam, onun nasıl ses huzursuz duyabilir. Evet. Bak bana engel olmasın.
Var. Şimdi var böyle huzursuzluk verip de kabul etmek zorunda olanlar var. Mesela Fretow ile mesela Big Bang ile evet. ilgili başlangıçtan evrenin başlangıcını gösterince Big Bang... Çünkü Allah'ın varlığının Allah'ın en temel sıfatlarından biri ezeliliği. Buna karşı ateistlerin getirdiği tek alternatif bu evrenin ezeli olduğu anlayışı olmuş.
Madde evri ezeli.
Şimdi dediğin. Big Bang teorisiyle bu evrenin başlangıcı olduğu gibi bir fikir çıkınca müthiş rahatsız oluyor.
Evet.
Fakat o daha sonra alternatif teori işte Duran Duru modelini geliştiriyor falan. Onların hepsi gümbürtüye gidiyor zamanla bilimsel verilerle falan. Daha sonra kendisi mesela karbonun, oksijen gibi işte bu atomların, yıldızların içindeki süreçlerde oluşumunu incelerken, mesela karbon atomunun rezonansında falan titreşiminden müthiş bir hassas ayar olduğunu görüyor. Yani ufacık bir oynasanız o karbon diğer atomlar çıkmayacak. Bunların çıkmaması, dikkat edin, karbonun çıkmaması demek bizim bildiğimiz...
Hayatın olmaması demek.
Tabii canlılığın olmaması
bütün
demek.
Bütün organik kimya karbona bağlı.
Bütün kimyanın aşağı yukarı organik kimyanın tabii. çökmesi demek. Ve bu o kadar hassas ayarlara bağlı ki Fretow ile ateistliğiyle İngiltere'de meşhur. Bugünü Richard Dawkins adeta baştan evet. bunu gördüğünde kızgınlıkla diyor. Bu doğa yasalarıyla bir zihin oynamış diyor böyle kızgarak. Ama hoşlanmıyor neticede. Ama hoşlansın hoşlanmasın kendisini oraya götürdüğün o sonucun kimi zaman görenler var. Ben diyorum ki hoşlansanız da böyle hoşlanmasanız da yani bu bir akılcı argüman olduğu kanaatindeyiz. Hoşuna gidenin gitsin gitmeyenin gitmesin.
Geçenlerde o sizin bir tartışmanızda vardı. Aynı bu Hoyle'un devamı mı oluyor acaba? Onu kim yarattı, onu kim yarattı? Şimdi bu şu anda çok soruyor millete.
Evet.
Gerçi 30-40 sene önce dergilerde çıktı ama. Bence toparlasanız iyi olabilir. Merak edenler de vardır.
Evet,
yani.
Evet, bunu çok önemli buluyorum. Niye çok önemli buluyorum? Bana göre basit cevabı ama çok sorulan bir soru. Allah'ı kim yarattı şeklinde bir soru. Buna 5 tane maddeyle cevap vermek istiyorum. Şimdi birinci madde şu, bilim felsefesi açısından anlaşılan bir şeyle. Bilim felsefesi açısından anlaşılan bir şey şudur. Bir şeyin açıklamasını, daha iyi bir açıklama olması için o açıklamanın ayrıca açıklamasına ihtiyaç duymazsınız.
Güzel.
Mesela diyelim siz Anadolu'da bir yerde yerin altından bir küp çıkardınız. Siz bunun arkasında bir zihin olduğunu bilirsiniz. Ayrıca o insanın oraya nasıl geldiğini açıklamasına ihtiyaç duymazsınız. Veya insan değilse de bilinçli bir zihin olduğunu anlarsınız arkasında. Mars'ta bir çamaşır makinesi çıksa veyahut da bir tablo çıksa, bir şey çıksa arkasında bir bilinç olduğunu anlarsınız. Ha Mars'a onlar nasıl gittiği ayrıca açıklamasanız da bu bilinçli bir gücün yaptığı tatmin edici bir açıklamadır. Çünkü dikkat edin. Açıklamanın açıklamasının açıklaması gerekse, mesela bilimsel olarak bu bardak nasıl oldu bir açıklaması gerekiyor, onun açıklaması sonsuz silsileye gider. O zaman sizin bilim yapmanız da mümkün değil. Şimdi bu birincisi. İkincisi, felsefe açıdan yanlış anlaşılan bir şeyden kaynaklı bu sorular. Bu yanlış anlaşılan şey nedensellik ilkesi. Evrende neden ve sonuç şeklinde oluşumlar var sürekli gördüğümüz. Fakat nedensellik ilkesi, dikkat edin burası çok önemli. Her şeyin bir nedeni vardır demez. Gözden kaçan şey bu. Nedensellik ilkesinin dediği şey şudur. Her sonucun bir nedeni vardır. Yani bir şey sonuçsa onun bir nedeni vardır. Fakat sonuç kendisi bir şeyin sonucu olmayan bir neden için, her şeyin nihai nedeni için nedensellik ilkesini işletemezsiniz. Bu nedensellik ilkesini tamamen yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Bizim bu evrende gördüğümüz her sonuç daha evvel bir nedene bağlı olduğu için bazıları her şeyin bir nedeni vardır diye çevirmişler. Oysa her şeyin bir nedeni vardır yanlış. Her sonucun bir nedeni vardır şeklinde bu ilke düzeltilirse bu yanlış soru da düzeltilmiş olur. Üçüncü olarak daha üç maddem var. Tarih boyunca dikkat edersek iki tane alternatif vardır. Allah'ın ezelli fikrine karşı aklı başında ateist filozoflar dahil hiç kimse Allah'ı kim yarattı şeklinde sormamışlardı. Dedikleri şey şudur. Bu evren ezeli ve her şeyin açıklaması demişlerdir. Marx'a gidelim bakalım böyledir. Daha evvelden Epikürus böyledir, Demokritos böyledir, Bertrand Russell böyledir. Bu döneme gelirsen hepsi evrenin ezelliğine Allah'a alternatif göstermeye çalışmışlardır. Ha biz evrendeki hassas ayarlar, matematiğin evrene uygunluğu, evrenin başlangıcı gibi argümanlardan evrenin ezeli olamayacağını göstererek Allah'ın ezeli olduğunu gösterdiğimiz için bu iki şıktan alternatif yalanlayıp Allah'ın ezeli olduğunu gösterebiliriz. Bu açıdan bakıldığımızda yani Allah'ın kim yarattı sorusu bu açıdan da meşru olmadığını anlıyoruz. Yani tarih boyunca aklı başında hiçbir ateist veya agnostik de sormamıştı. Mesela Hume'la Kant da Allah mı evren mi ezeli mi bilemeyiz derken pekala evren de ezeli olabilir diye alternatif olabileceğini söylemişlerdi. Her ne kadar Kant açıkça Allah'a inandığını beyan etse de. Şimdi dördüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Şurada diyelim bir kitap var. Yani bu kitabı işte bana birisi verdi, ona birisi verdi, birisi verdi. Ama sorumuz şu, yani bu kitabın sahibi kim, yazarı kim veya matbaası kim, basanı kim? Şimdi ona kim verirse versin, ha ona o verdi, ona verdi. Ha, sonuçta bunun bir matbaasına ihtiyaç yok veya yazara ihtiyacı yoktur şeklinde bir izah yapabilir miyiz? O zaman elimizdeki bu kitap açıklamasız olur. Bakın bu kitap kendi kendine oldu demeniz bile yine bir açıklamadır. Yani bu evren kendi kendine vardır açıklamasıdır o evvelki alternatiflerle, ama bunu ona kim verdi, ona kim verdi, ona kim verdi, bu sonsuza dek biri birine verdi şeklinde gider. Tıpkı hiçbir başlangıcı...
Trenin ön vagonunu öbürü evet. çekiyor, ön vagonu öbürü çekiyor. Ama lokomotife gelip biter yani.
Tabii lokomotife biter. Şimdi vagonlar kendi kendine gidiyor demeniz bile ateist alternatif bu olmuştur. Evren kendi kendine vardır. Bir açıklamadır. Ama sonsuza dek vagonlar gidiyor şeklinde bir açıklamayı felsefe tarihi hiç kimse ciddiye almamıştır. Bu sadece işgüzarlık olsun diye sorulmuş bir soru. Tabii totolojik kısmı da şurada. Her şeyin nedeninin nedeni ne diye sorarsanız, tabii. nedensellik ilkesini yanlış anlayıp, o zaman her şeyin bir kendi içinde dediğin gibi paradoksal bir durum oluşturmuş olursunuz. Bir de bana göre bunun bir daha da güçlü de bir cevabı var. Bu Kindi ve Gazali'nin verdiği bizim hudus deliliyle de alakalı delil o. Onların gösterdiği şey şuydu. Bu evrenin içinde veyahut da herhangi başka bir yer içinde aynısını düşünerek sonsuz bir zincirin karşımıza çıkamayacağını söylüyorlardı.
Teselsil muhaddir diye.
Yani sonsuz bir silsile batıldır şeklinde bir ifade vardır. Bunu da şöyle ifade edilir. Yani bir şeyin şu izliyor, şu izliyor ve onunla ilgili bir sonsuz halka ortaya çıkıyor derseniz bunun mantıken açmazlar olduğunu göstermişlerdir. Yani bunu birkaç şekilde de gösterebiliriz. Bu aslında çok felsefi açıdan sofistike bir argüman ama üzerine iyi düşünülmesi gerekli bir argüman. Teker teker sonsuza dek saydığımızı düşünelim. Sonsuz diye bir şey olsa. Bize sonsuz zaman verilse bile sayamayız. Niye sayamayız? Çünkü siz ne kadar teker teker birleştirme yaparsanız yapın, sonsuza dek nerede durursanız durun bir sonrası var. Sonsuz zamanınız olsanız bile tüketemezsiniz. Şimdi evrenin geçmişinde sonsuz neden vardır dersek veya yaratıcılarda sonsuz vardır dersek ne olmuş olur? Aslında sonsuzu yine tüketip buraya geldiğimizi söylemiş oluruz. Ama sonsuza dek ileri saymak mümkün değilse, sonsuzdan geriye saymak da mümkün değildir. Niye? Çünkü siz demin dediğiniz işte o cümle yani sonsuz bir silsile batıldır ifadesiyle. Çünkü mantıksal olarak açmazlar. Ha bu açmazı ortadan kaldıracak tek şey nedir? Aslında bir ilk sebebin, ilk yaratıcının olmasıdır. Şimdi bunun gibi şeylerle aslında bir ilk yaratıcının olması gerektiği bana göre çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ve bu demin saydığım Kindi ile Gazali'nin argümanı aslında Allah görüşüyle ilgili başka bir şey de gündeme getiriyor. Bu evrenin zamanının ve evrenin de sonsuz olamayacağı gibi bir şeyi Kindi ile Gazali buradan kelam argümanında sormuşlar. Buna kelamda hudus delili verir. Ve modern din felsefesinde bu kalam kozmolojik argument ifadesiyle entropi yasası ve Big Bang ile de birleştirilip savunulmaktadır. Burada söylenen şey de kabaca şu. Yani iki tane alternatif var felsefe tarihinde baktığımızda karşımıza çıkan. Bir alternatif diyor ki evren ezelidir. Öbür alternatif diyor ki Allah ezelidir. Şimdi Kindi ile Gazali'nin yapmaya çalıştığı şey şu. Deminki gibi sonsuz silsilenin geriye gidemeyeceğini göstererek bu evrenin geçmişinin ve geçmiş zamanın sonsuz olamayacağını söyleyerek hem zamanın hem bu evrenin başlangıcı olduğunu mantıksal çıkarımlarla gösterdiler. Fakat şimdi yani daha doğrusu 20. yüzyıla geldiğimizde entropi yasası ve Big Bang teorisiyle de bunu savunmamız mümkün oldu. Entropi yasası 19. yüzyılın sonunda ortaya konmuştu. Kabaca söylediği şey şu, bu evrende düzensizlik sürekli artmaktadır. Ve bir yerde sonsuz zaman geçmiş olsaydı geçmişte şu anda sonsuz düzensizlik olurdu. Yani termodinamik denge olurdu ve hareket durmuş olurdu. Ha bunun tek bir çözümü var mantıksal, evrenin bir başlangıcı varsa şu andaki evrendeki düzeni açıklayabiliriz. Çünkü evrenin geçmişi sonsuz olsaydı şu anda hareket durmuş olurdu. Şimdi dikkat edin, bu modern bilimin en temel yasalarından biri evrenin başlangıcı olduğuna onay veriyor. Ha, 1920'li yıllarda ortaya konan demin bahsettiğimiz Big Bang teorisi ise 13,7 milyar yıl önce evrenin tek bir noktalı başlangıçtan ayrılarak başladığını gösteriyor. Detaylarına girmeyeceğim.
Tabii trilyonlar gelirse sıcaktır, soğuyor, ama dikkat, soğuyor.
Evet, yani sonuçta ama bu teorinin de ortaya koyduğu şey nedir? Bu evren ezeli bir evren değil. Dikkat edin, izafiyet teorisi açısından burada çok enteresan bir nokta var bize koyduğu. Evrenin başlangıcı aynı zamanda zamanın başlangıcıdır diyor.
Tabii.
Çünkü izafiyet teorisinin bize sunduğu şey şu. Bu zaman, evrendeki zaman, yer çekimi ve hız gibi parametrelerden değişen bir şey. Yani bu evrenin olmadan da zamandan bahsetmeniz sizin bir mantığı yok. Buradaki çok müthiş olan şey şu. Kindi ile Gazali'nin mantıksal akıl yürütmelerle vardıkları nokta, Allah'ın bir tek evrenin değil, zamanın da yaratıcısı olduğu şeyi için bugün bence iyi bir destek kazanmış vaziyette. Niye? Çünkü Big Bang teorisi sadece evrenin başlangıcını tarif eden bir teori değil. Aynı zamanda zamanın başlangıcı olması gerektiğini de tarif eden bir teori. Ve bu arada birçok kimsenin fark edemeyeceği kadar buradan teolojik açılımlar da yapmak mümkün. Çünkü Allah'ın sıfatlarıyla ilgili diyelim veya zatıyla ilgili iki tane temel görüş olmuştur felsefede. Bunlardan bir tanesi Allah'ın ezelden beri var olduğu kavramı şöyle anlamışlardır. Allah sonsuz geçmişte adeta durur. Sonsuz geçmişten burayı yaratır gibi bir ezellik kavramı düşünmüşler. Bir kısımda şöyle düşünmüştür ki Kindi ile Gazali'nin argümanı götürdüğü nokta odur. Allah adeta zamanın üstündedir. Zamanı ve evreni yaratan Allah'tır. Yani zamana ve evrene mantıksal olarak önceliği olması açısından Allah ezelidir. Anlamıştır. Evet. Ha, bunu anladığınız zaman bakın hangi sorular cevabını bulabiliyor. Neden Allah evreni daha önce yaratmadı sonra yarattı sorusunun cevabını bulabiliyorsunuz. Eğer ki Allah zamana bağımlı değilse...
Öncelik sonralık meselesi... Yani
niye 13,7 milyar yıl bekledi şeklinde Allah'a bir soru soramıyorsun? Çünkü 13,7 milyar yıl bu zaman, bu evrenin içinde geçen bir parametre. Zamanın yaratıcısını bağlayan bir parametre değil. Evet. Hatta bu evrenin içinde yer çekimi ve hızla değişen bir parametre. O zaman Allah bu kadar zaman bekleydi de bu kadar... Hani bazen diyorlar bu kadar büyük bir giriş yapıp sonra evreni yarattı şeklinde bir şey. Eğer ki Allah evrene zamana bağımlı olsaydı... Geçerli bir soru olurdu. Allah'ın zamana bağımlı olmadığını anladığınızda bu soru geçersiz bir soru. Hmm. Kabirlerde 10 milyon yıl işte bilmem kaç bin yıl önce ölenler kabirlerde niye ne yapıyorlar nasıl bekliyorlar gibi sorular da anlamsız oluyor. Çünkü onlar da zamana tabi gibiymiş. Şimdi, düşündüğünüz için bu sorular. Hocam, şimdi, bir son bir şey daha söyleyeyim. Kader sorusuna da açılım getirir.
Tabii.
Çünkü Allah adeta zamanın üstünden görüp de geleceği, geçmişi biliyor şeklinde düşündüğünüzde o geçmişten doğru beri Allah'ın geleceği bilmesiyle ilgili yanılgılardan kaynaklanan kaderle ilgili sorulara da bir cevap çok bulabilirsiniz. Doğru.
Geçmiş gelecek bize ait. Dar, evet. Şimdi hocam 7-8 dakika kaldı da Selim şu şeyi geçsek diyordum. Esas ona girecektim fakat baştan biraz sen biraz... Rating alsın diye işi sıkıştırmaya kalktın.
Yok,
şimdi süre azaldı. Yani.
Sıkıştırmaları severiz.
Hayır, Caner hocamızla deşmemiz lazım.
Evet, deşme ama.
Tek tribün oynuyor yani. Karşılıklı biraz süremiz, maç olması lazım. Süremiz, tek kale süremiz, oynamaması gerekiyor.
Süremiz kısıtlı da şimdi bilimci çatışmasına gelecektik. Yani şimdi Kur'an'da işte üçte bir ayet, Kur'an'ın üçte bir belki ilmi ayetler. Denizden, evet. Böcekten, karıncadan, dağlardan, denizlerden bahsediyor. Fakat Türkiye'de bir anlayış var. Belki dünyada da var aslında. Demek ki oraya göre seküler meselesi. Bilim din çatışır mı? Caner Bey'in anlattığı şeyle baktığınızda parametreleri eğer uygun yere koysanız bilim din çatışmıyor o zaman.
Ya çatışmak ne demek? Ben bilimin bize sunduğu verilerin Allah'ın varlığını ve birçok sıfatını anlamamız için tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar müthiş bir imkan sunduğu kanaatindeyim.
Çok güzel.
Ha, hocamızın bahsettiği çok önemli bir husus var. Seküler anlayış bu bilimin bize sunduğu verilerin daha derin anlamlarını sorgulamaktan insanları uzaklaştırarak bu tablonun anlaşılmasını engelleyici bir rol oynuyor. Adeta bilim bu sefer insanları cahil bırakmaya uğraşan bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Sen bunun daha derin anlamını sorma. Bu soruyla aman ilgilenme. Adeta bilim adına denmesi gibi aman felsefe yapma. Sanki bilimin kendisi felsefi kabuller üzerine inşa edilmiş bir şey değilmiş gibi bir insanları gereksiz noktaya gösteriyor. Bakın Kindi ile Gazali evrenin başlangıcı ile ilgili argümanı sunduklarında bana göre o argümanlar müthiş. Ben bilimsel şeyden daha da çok önemsiyorum. Evrenin bu başlangıcı ile ilgili akıl yürütmeleri. Fakat orada bilimsel bir veri hiç yoktu onları destekleyecek.
Evet.
Ha, Big Bang ile ilgili bugün onlar çıktı. Ve entropi yasası 19. yüzyılda, 20. yüzyılda.
Gamow falan bunlar şey oldu yani netice.
Matematiğin evrene uygunluğunu her dönemde biraz belki bir şey söylenebilirdi ama matematiğin evrene uygunluğunun bizim nasıl bir evren algısına götürdüğünü biz 17. yüzyıldan sonra başlayan süreçle iyice hissettik. Higgs parçacığına ilgili dikkat edin bir kağıda yazıp da Higgs 40-50 yıl önce bir matematiksel hesap yaptı. Bilmem kaç milyar dolarlık işte o matematiksel bir temelin üzerinde bir parçacık hızlandırıcılar yapıldı. Higgs'in bahsettiği parçacık orada bulundu. O nedir? İşte matematiğin gücüyle evrene ne kadar nüfuz edebildiğimizi de bu dönemde en iyi şekilde anladık. Evrendeki hassas ayarlar, yer çekimi yasasının elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvetin, kozmolojik sabitin diğerlerindeki o müthiş hassas ayarlar. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı bir oranda ufacık bir değişiklik yapsak, canlılığın varlığını imkansız kılacak şekilde olduğunu günümüzde öğrendik, 20. yüzyılda öğrendik. Ve burada çok önemli bir şey var. Yani öyle bir imkansız ki bazen diyorlar ki hani bu dünyada canlılık oluşmazdı da falanca gezegende belki oluşurdu. Ya diyorum hiç anlamadınız siz bunu. Falanca gezegenin oluşmasının mümkün olmamasından bahsediyoruz. Çünkü siz yer çekiminin varlığını değil, şiddetini değiştirseniz evrenin başlangıcı ya bir kara deliğe dönüşüyor veya yıldızlar oluşamıyor. Yıldızların oluşamadığı yerde bir gezegenden de bahsedemezsiniz. Yani evrenin her tarafı uçuşan hidrojen gibi parçacıklar oluyor. Elektromanyetik kuvvetin kendisini yok ederseniz değil, şiddetinde değişiklik yaparsanız kimya oluşmuyor. Evet. Bırakın bu dünyada canlılığı. Evrenin herhangi bir yerinde kimya oluşamıyor. Yani bizim bilemediğimiz bir canlı türü diyorlar. Hayır, kimya oluşamadı. Ya, havada uçuşan proton... Bunlardan tek başına daha kimyanın oluşamadığı bir ortamdan ben diyorum. Canlılığın oluşabileceğini düşünüyorsanız o zaman ateist olarak sizin çok güçlü bir imana ve ama akılcı temelde olmayan bir imana ihtiyacınız var. Ve bu iman emin olun zamanında güneşe tapanların veya aya tapanların imanından bile daha kötü bir iman olacaktır.
Şimdi asıl meşhur alimlerimiz diyor ki geçmişte küfür cahillikten geliyordu. Bu asırdakiler bilimden geliyor. İşte ama bilime bakıştan geliyor. Evet. Bilimin kendisinden değil. Bilime bu çarpık bakışından dolayı kaynaklanmakta. Yoksa aslında bilim her şeyle şimdi anlattığınızda bakın hepsi madde başta gibi geçtiniz. Şu süre kısa olduğu için kısa kısa aşmaya kalktığınız zaman bunları görüyorsunuz ki hakikaten Allah'ın varlığı, birliği o kadar açık ki sanki insanı büyük bir aşk, şevk, lezzet bu kadar açık. Elle tutacak gibi haşa neredeyse. Bu kadar açık bir şeyi ancak görememenin tabii başka türlü bir izah olması lazım. Bilemiyorum yani orasını.
Bence buradaki en büyük şeyden bir tanesi şu. Yani Allah'ın yaratılışa sebepleri perde yapması. Çoğu insan perdelere
evet,
takılıp
evet,
kalıyor. Yani
bu
orada,
önemli.
Yani perdelere
çok güzel çok. Bir şöyle diyorum. Şimdi akıllı köpekle akılsız köpek arasında bir benzetme yapabiliriz. Şimdi akıllı köpeğe mesela diyelim siz kemiğe işaret ederseniz parmağınızla o kemiğe gider. Akılsız köpeğe işaret ederseniz gelir parmağınızı yalar. Sistemi işaret eder. Şimdi bu evrendeki sebepler dikkatli şekilde baksak Allah'ın yaratıcıyı bize işaret ediyor. Evet. Aklında olan kimse bu yaratılışın arkasından daha derin bir sanatkarının gücünü, kudretini en ince şekilde her şeyi ayarladığını hisseder. Evet. Ama bunu anlayamayan kimse gelir o işaret levhasına gelecek nihayet etmiş gibi sarılır. O işaret levhasını kendisini kucaklamaya kalkar.
Evet, veya işte kitabı görüp bu kitapta her şey var bu kitap her şeydir. Halbuki kitabı yazan var bunu görememe gibi bir şey. Evet Caner Bey çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
tabii
ederim.
Tabii vaktimiz çok kısa olduğu için mecburen kısa kesmek mecburiyetinde kaldık. Ama en azından madde başları bile olsa bu ufuk açıldı. Çok güzel bir şey oldu. Bazı sorulara cevaplar felsefi açıdan verdiniz. Evet, kıymetli Metap seyircileri, Bir Kainat Kitabı programını burada tamamlamış olduk. Haftaya yeni bir misafirle tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi haftalar.